Ayrım 2.
Bunlar reddolunamaz, karşı gelinemez gerçeklerdir. Ancak bu farklar kesin ve değişmez biçimde belirleyici değildir. Dişi cinsi ilişkin özelliklerin belirlenmesinde çevresel etkilerin rolü. Çağımızda dişilik erkeklik özelliklerini ölçmek için pek çok test yapılandırıldı. Çizelgenin bir ucuna kadına, diğer ucuna erkeğe ait olduğu kabul edilen özellikler yerleştirildi. Sonuç, kadına ve erkeğe özgü niteliklerin her iki cinste toplumsal koşullanmalardan bağımsız olarak kendiliğinden ve yaratılıştan bulunduğuna inananları şaşırttı. Çünkü üstün yetenekli erkekler çizelgenin dişilik ucuna doğru, üstün yetenekli kadınlarsa çizelgenin erkeklik yönüne doğru kayma gösteriyorlardı. Bir başka deyişle bu testin sonuçları insanların kendi cinslerinin rollerine ve görüntülerine uymak için toplumsal zorlama ve koşullandırmaların etkisiyle doğal eğilim ve yeteneklerini nasıl bastırıp kısırlaştırdıklarını kanıtlıyor. Bu gerçeği gören bir başka fizyolojist Jean Rostand şöyle diyor. Cinsel içgüdü farklılıklarıyla orantılı olarak doğuştan psişik bir davranış farklılığı olabilir. Ancak cinslerin bu farklılığında yapısal ayrılıkların etkisi kadar eğitim koşullarının da büyük izleri görülür. Sonuç olarak bebeklerle kurşun askerler erkekle dişinin psişik ayrılığında hormonlar kadar sorumlu değil midirler? Terman ve Miles adlı araştırıcılar geniş bir kesime uyguladıkları testlerde erkeklik ve dişilik derecesinin belirlenmesinde çevresel etkilerin rolünü ortaya çıkarmışlardır. Bir başka araştırıcı Margaret Mead, Yeni Gine'de yabanıl bir yaşam süren ilkel kabilelerde yaptığı araştırmalarla bu yargıyı doğrulamıştır. Mead, erkeklik ve dişilik özelliklerinin belirlenmesinde toplumun koşullandırmasının düşünülenden daha büyük etkisi olduğunu göstermiştir. Mead'in aralarında 2 yıl kalarak incelediği 3 kabile, ayrı ayrı yörelerde yaşamakta birbirlerinden çok farklı yaşama biçimlerine ve amaçlara sahip bulunmaktaydılar. Arapeşler kadınıyla erkeğiyle son derece nazik, sevecen, hoşgörülü, yardımlaşmayı seven, saldırgan olmayan kişilerdi. Hem kadınlar hem erkekler ana baba olarak annemsi, genel olarak kadınsı nitelikler göstermekteydiler. Mundu Gumor kabilesi ise yamyam bir ırktı. Kadın olsun erkek olsun kabilenin bütün bireyleri son derece saldırgan ve zalimdi. Kişiliklerinde sevimli ve sevecen dişiliğe has hiçbir belirti ve özellik yoktu. Çambuliler ise Batı uygarlığındaki cinsel rol ve tutumlara tümüyle zıt bir sosyal yaşantı içinde görülüyorlardı. Burada kadınlar aile içinde erkeklerden daha üstün bir roldeydiler. Yönetim tümüyle kadınların elindeydi. Erkekler ise kadınlara oranla çok daha az sorumluluk yükleniyorlar ve daha duygusal bir görünüm taşıyorlardı. Çambuli kabilesindeki erkeklerin tüm işlevi, resim yapmak, dans etmek, saç örmek, saz çalmak, oymacılık yapmak gibi sanatsal etkinliklerdi. Kadınların erkekler karşısındaki durumuysa yiyecek sağlamak, maddi dayanak temin etmek ve erkeklere sevgi göstermekten ibaretti. Kadınlar balık tutuyor, ava gidiyor, sepet yapıp satıyorlardı. Topladıkları çeşitli meyveleri, erkeklerin ağaç gövdelerini oyarak yaptıkları eşyaları pazarlıyor, böylece kocalarının geçimini sağlayıp onların sanatsal ve hazza dayalı uğraşlarının devamını sağlıyorlardı. Aile düzeni ataerkil bir görünüm göstermekteyse de bütün kuvvet ve maddi güç kadının elinde bulunmaktaydı. Mead incelemelerinin sonucunu şöyle bağlıyor. Yeni Gine'deki bu kabileler dikkate alındığında geleneklere göre kadına özgü olarak görülen bazı davranışlar, pasiflik, aşırı duyarlılık, çocukları sevmek gibi bir kabilede erkek davranışı olarak kabul edilirken diğerinde buna zıt bir biçimde kadın davranışı olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak bireylerin davranışları, sevip sevmedikleri, eğilim duyup duymadıkları, amaç edindikleri, uzak durdukları, benimsedikleri, reddettikleri, doğru veya yanlış buldukları her şey doğumlarıyla başlayan uzun bir koşullandırmalar dizisinin sonucu oluşur. Buna karşın davranışların bu sosyal yönü görülmez de dişiye ve erkeğe özgü davranışlar yalnızca insan mizacına bağlanır. Oysa daha doğumdan başlanarak her iki cinse farklı davranılır. Onların önceden belirlenmiş belirli kalıplara uygun olarak biçimlenmeleri istenir. Oğlan çocuklara Yılmaz, Doğan, Savaş, Tolga, Alp, Doğan, Bahadır, Kaan, Bilge, Yavuz, Taşkın gibi adlar verme eğilimi duyulur da kızlara Aynur, İpek, Çiğdem, Çağla, Deniz, Damla, Demet, Ebru, Gamze, Günsel, Meltem, Sema, Sevil, Sevcan, Yıldız gibi isimler konur. Böylece onların nasıl olması istendiği, onlardan neler beklendiği dışa vurulur. Bebekler cinslerine göre farklı giydirilir, kızların giysileri cicili bicili, oğlanların ağırbaşlı ve sadedir. Bu fark renklerde dahi görülür. Oğlanların rengi mavi, kızlarınki pembedir. Yürümeye ve konuşmaya başlayan her çocuk daha cinsel farkı bilmeden erkek mi yoksa kız mı olduğunu bilir. Çocuk 4 yaşına geldiğinde kendi cinsinin rolüne uygun davranışlar göstermeye başlar. Oysa bu çağ hormon etkilerinin arttığı, cinsel başkalaşımın belirgin bir görünüm kazandığı ergenlikten çok öncedir. Baba, küçük oğlunu içinde bulunduğu toplumun ideal erkek modeline göre yetiştirmeye adamış bir eğitici, bir öğretmendir. Onunla güreşir, ona yumruk atmayı, topa vurmayı, karşı koymayı, mücadele etmeyi ve yarışmayı öğretir. Uygun davrandığında sever, över, beğendiğini gösterir, aksi halde yerer, hoşnutsuzluğunu belirtir. Kız çocuğununsa modeli annesidir. Ondan hep annesi gibi davranması beklenir. Eline bir bebek tutuşturulur, onu pışpışlayıp uyutması, ninni söylemesi, evcilik oynaması istenir. Arkadaşlarına uyumlu davranması, sevecen ve sevimli olması, özveride bulunması söylenir. O da büyüdükçe annesini kendine model edinir. Çocuk kız olsun erkek olsun, cinsler arasındaki farkların varlığını tanıdığı ve kendinin hangi kümede yer aldığının bilincine vardığı anda, önünde sergilenen oyunun oyuncularından kendi cinsine uygun olanlarla özdeşleşir. Kendini onlarla bir tutar, onları benimser ve taklit eder. Freud'un öne sürdüğü gibi erken çağlardan itibaren küçük kız kendini annesiyle özdeşleştirir, onu kendine örnek alır, babaya karşı ilgi gösterir ve tutum takınır. Oğlan çocuksa kendini babayla bir tutar, ona benzemeye çalışır, anneye eğilim duyar ve ona karşı tutum alır. İşte bu bilinçlenme ve yönlenmeler dikkate alınmadan hiçbir şey tam olarak değerlendirilemez. İnsan bilinci daima aktiftir. Hiçbir zaman farkları gözlemek ve algılamakla yetinmez. Aksine onları daha da belirginleştirir, büyütür, kendine göre değerlendirir, dişilik ve erkeklik hakkında soyut imajlar yaratır. Küçük oğlan, erkekler güçlü ve kuvvetlidir der. Gücünü her fırsatta kanıtlamaya çalışır. Canı yandığında ağlamaz ve yakınmaz, bu isteğini bastırır çünkü erkekler ağlamaz. Küçük kız, giyimine ve süsüne düşkündür, beğenilmekten hoşlanır ve kendini beğendirmeye çalışır. Çünkü hanımlar çekici ve güzel olmalıdır, elinden geldiğince yumuşak, nazik ve kibar davranır. Başkalarıyla ilişkilerinde tüm sevimliliğini, evcilik oyununda misafirperverliğini, bebeklerine karşı olanca sevecenliğini gösterir. Halk arasında dişinin doğasıyla ilgili sembolleştirilmiş görüşlerde genellikle onun iki temel görünüşünden biri vurgulanır. Kadın ya baştan çıkarıcı, sevimli, güzel ve büyüleyicidir ya da sağlıklı, sevecen ve fedakar bir anadır. Erkekse ya delişmen, deli fişek, korkusuz, dilediğince davranan biridir ya da dengeli, güçlü, güvenilen, kendisine dayanılan bir varlıktır. Günümüzde dişi cinsin toplum yaşamındaki rolü ve yeri büyük ölçüde eski çağlardan sarkan düşünce ve tutumlarla belirlenmektedir. Kuşku yok ki geçmişten gelen bu etkilerin çoğu içinde yaşanılan toplumun güçlü kesimi olan erkekler tarafından yapılandırılmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak erkeğin lehine, dişinin aleyhine sonuçlar yaratılmıştır. Erkekler aynı zamanda kadınları kendi verdikleri kısıtlı roller doğrultusunda yönlendirmektedirler. Buna göre bir kadın önce evini, erkeğini ve çocuğunu düşünmelidir. Bu kadının öncelikli görevidir. Çünkü evi onun en doğal yeridir. Orada koruma altında ve güvendedir. Dişi çocukluğundan itibaren yalnız bu görev için hazırlanacak ve yetişkin olduğunda yetiştiği üzere görevini yerine getirecektir. Erkeğin doğal yeri ise bu tür mücadele alanı olan dış dünyadır. Bu tabloda dişi cinsin lehine bazı aşamalar, olumlu gelişmeler görülmemiş değildir. Ancak bunlar yine de kısıtlıdır. Dişi öncelikle bir anne olduğu, çocuklara karşı sevecenlik dolu doğal bir ilgi duyduğu için anaokulu ve ilköğretim okulu öğretmeni olabilir. Başkalarına yardımı seven, İnsancıl duygularla dolu bir varlık olduğu için hasta bakıcı ve hemşire olabilir. Ancak devlet yönetimi, bilim, ticaret ve sanayi alanındaki üst düzey görevler özellikle erkekler içindir. Ayrıca kadını yalnızca bir ev kadını ve anne olma görevini iten çeşitli baskılar vardır. Kadınlara mesleğini ve annelik görevini birlikte sürdürme kolaylıkları genellikle sağlanmaz. Yüksek öğrenimde yüksek idari görevlerde çalışan kadınlar kimi zaman küçümsenir. Bu işleri yapmakla kadınlıklarından bir şeyler yitirdikleri ima edilir. Ama aslında onları tedirgin eden birer erkek olarak bir kadının denetimi altında bulunmaktır. Dişiliğe adanan nitelikler onun kaderi midir? Günümüzde bu görüş ve eğilimler hızla değişmiştir. Sosyal yaşam toplumlarda hızlı bir evrim geçirmektedir. Kadınları belli bir örneğe göre davranmaya iten toplumsal baskılar giderek azalmaktadır. Dünya nüfusunun patlama noktasına gelmesi, ileride dünyayı bir açlık sorunun bekleme olasılığı, ekonomik zorluklar, her şeyden öte kadının bilinçlenmesi, fazla çocuk yapmanın bir üstünlük değil, bir sorumsuzluk ve düşüncesizlik olduğu inancını yaygınlaştırmaktadır. Etkin doğum kontrol yöntemleri günümüz kadınını bir kuluçka makinesi olmaktan kurtarmıştır. Kadın artık istediği zaman istediği kadar çocuk sahibi olma egemenliğine ulaşmıştır. Erkeklerin eşlerinin ekonomik yönden kendilerine yardımcı olmalarını beklemeleri, hatta bunu ekonomik ve sosyal bir zorunluluk olarak görmeleri, kadınları çalışma hayatına özendirmektedir. Eşleri çalışan erkeklerin giderek evde hanımlarına daha çok yardımcı olmaları, daha çok da erkeklerin akıllı, iyi eğitim görmüş, çalışan, kendine güveni olan ve kendilerine her açıdan arkadaş olabilecek kadınlardan hoşlanmaya başlamaları, kadınları toplum içinde daha etkin görevler almaya, daha girişken ve faal olmaya itmektedir. Kadın erkekten aşağı yapıda ve değerde bulan görüşler, bunun nedenlerini onun biyolojik yapısıyla, biyolojik yapının ve ağır sosyal etkilerin biçim verdiği psişik özelliklerde ararlar. Bunlar inandırıcı da olsalar, günümüzde artık değerlerini yitirmeye başlamışlardır. Profesör René Zazo'nun vurguladığı gibi biyolojik farklar erkeklerin kadınlar üstündeki baskısına bir ölçüde kadınların da bunu kabullenerek suça katılmasıyla araç edilmiştir. Gerçekten bütün ayrılıklar bu amaç doğrultusunda kullanılmış, olanak bulundukça abartılıp sivriltilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Söz gelimi heyecanlılık ve duygusallık konusunda erkek çocuklardan bu duygularına ket vurmaları istenirken kız çocuklarda bu hal kadınlığın bir belirtisi olarak doğal sayılmıştır. Çeşitli nesne ve durumların etkisiyle özel heyecanların ilerleyen yaşla birlikte nasıl geliştiği incelendiğinde öğrenmenin rolü açıkça görülür. Küçük çocuklar daha sonra korkacakları ve iğrenecekleri çeşitli durum ve varlıklar karşısında başlangıçta ilgiden başka bir şey duymazlar. 6 aylıkken Annette Evers adlı kız çocuğuna oynaması için zararsız bir yılan verilir. Çocuk yılandan korkmaz ve onu bir oyuncak olarak benimseyerek ilgisini sürdürür. Evers, 17 yaşında bir genç kız olduğunda yılanları hala sevip beslemekte ve onlarla oynamaktadır. Bu gözlem ve benzeri incelemeler heyecan ve korkuların biyolojik yapıdan çok öğrenmeyle sonradan kazanıldığını göstermiştir. Çocukların ve ana babaların korktuğu şeyler üzerine yapılan araştırmalar ikisi arasında çok sıkı bir bağıntının bulunduğunu kanıtlamıştır. Eğer ana baba karanlıktan, şimşekten, yılandan, fareden korkuyorsa çocuğun da aynı şeylerden korkma olasılığı yüksektir. Bir başka deyişle ana baba ve çevre hangi cinsin hangi durum ve nesneler karşısında hangi tepkileri gösterip hangilerini gösteremeyeceğini telkin eder. Toplumun kurulu düzeni, örf, adet ve gelenekler heyecansal davranışlarımızın la sesini verir. Radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçları yayınlarıyla şair, romancı, ressam, heykeltıraş ve müzisyenler yapıtlarıyla bu etkiyi karşı konulmaz biçimde çizer, belirler ve biçimlendirirler. Yoksa kadının geçmişte ileri sürülen aşağı düzeyi hormon özelliklerine bağlanamaz. Genetik bakımdan kadın erkekten biraz daha zengin donatılmıştır. Gerçi erkeğin kendine özgü bir Y kromozomu vardır ama Y kromozomuna sahip dişiler buna sahip olmayanlardan biyolojik bir farklılık göstermemektedir. Cinslerdeki biyolojik ayrılık aslında zeka ve kişilik düzeyinde bir farklılık getirmiyor. Kraliçe Katerina, Kraliçe Victoria, Bağdat Hatun gibi iktidar tutkusuna sahip kadınlar yöneticilikteki hırs ve üstünlüklerini çağlarına rağmen kanıtlamışlardır. Bayan Golda Meir, Indira Gandhi, Banazir Butto, Margaret Thatcher gibi bunun yeni örneklerine gelecekte kuşkusuz pek çok ad eklenecektir. Charlotte ve Emily Bront, George Sand, Comtesse de Ségur, Agatha Christie, Frances Sagan, Pearl Buck, Simone de Beauvoir gibi dünya edebiyatının ünlü isimlerine ülkemizden Halide Edip Adıvar, Kerime Nadir, Muazzez Sassin, Şükufe Nihal, Adalet Ağaoğlu, Firuzan gibi kadın edebiyatçılarımızı ekleyebiliriz. Ünleri dünyayı tutan tiyatro, opera, bale, perde ve sahne sanatçısı kadınların adları sayılamayacak kadar çok. İki kez Nobel Bilim Ödülleri'ne layık bulunan Madame Curie, aynı alanda devleşen pek çok erkeği gölgede bırakmıyor mu? Sadece erkeklerin egemen oldukları sanılan bir alanda, savaşçılıkta, Jeanne d'Arc tüm erkeklere bayrak olmadı mı? Nene Hatun, Halide Onbaşı gibi binlerce yiğit kadın, Kurtuluş Savaşı'nı isimsiz bir kahraman olarak nam bırakmadı mı? Birçok ulusun tarihinde kadınlar erkekleriyle omuz omuza savaşmadı mı? Günümüzde pek çok ülke, ordusunda kadın askerlere de yaygın biçimde yer vermiyor mu? Demek ki kadın, olanak bulduğunda ve koşullar gerekli kaldığında, erkeğin bulunduğu her alanda boy gösterip başarılı olabiliyor. Tıpkı günümüzde ekonomik hayatta ve sosyal alanda etkinliklerini giderek daha fazla duyurmaları gibi. Hem de çağlardan beri yığışıp gelen bir birikimin baskısına rağmen. Kaldı ki Anadolu'muzda kadınlarımız bir tarım işçisi olarak yurt ekonomisindeki önemlerini ve erkeğin yanındaki yerlerini yüzyıllardır korumaktadır. Tarihin eski çağlarından günümüze değin Türk halı ve kilim sanatının yaratıcıları, dokuma tezgahlarının büyük ustaları kadınlarımız değil midir? Onlar değil midir sanatçı ruhlarındaki duygu ve ezgileri bitmek tükenmek bilmemecesini nakış nakış çevrelere, giysilere işleyen, ilmek ilmek örgülere dokuyan? Kadınlarımızın bu geleneksel çabaları günümüzde güzel sanatlarda, ekonomik alanda ve sosyal yaşamda giderek artan bir etkinlikle sürmektedir. Kadına pek yakıştığı ileri sürülen öğretmenlik, hemşirelik mesleklerinin yanı sıra kadın sanatçılarımız, yargıçlarımız, avukatlarımız, doktorlarımız, eczacılarımız, kimyagerlerimiz, mimar, mühendis ve iktisatçılarımız giderek artmaktadır. Başarılı kadın fabrikatörler, iş sahipleri, şirket yöneticileri çoğalmaktadır. Ancak kadının bu etkinliklere yönelmesinin onun dişiliğini yok ettiği ileri sürülmektedir. Bunun doğruluğu tartışılabilir. Her şeyden önce toplum yapısının çalışan kadına annelik ve ev kadınlığı ödevlerini birlikte sürdürmesi için yeterli olanağı verip vermediği üzerinde düşünülmelidir. Kaldı ki annelik ve eşlik gibi kadına özgü eğilimler cinsel yapıyla derinden ilgilidir. Kadın bir eş ve anne olmaya toplumsal etkiler kadar içgüdüsel olarak da istek duyar. Herhangi bir nedenle bu eğilimini doyuramayan kadınların ulaştıkları düzey ne olursa olsun, yaşamlarında bir boşluk hissetmeleri ve mutsuz olmaları bundandır. Toplum, tüm kurumlarıyla insanın üstüne, onu belli bir kalıba göre biçimlendirmek üzere sinsice ve olanca ağırlığıyla çöker. Erkek olsun, kadın olsun hemen herkes toplumsal koşullandırmaların eseri ve esiridir. Karşımızda öylece duran, içinde doğup geliştiği toplumsal etkilere göre biçim kazanan dişi veya erkekte salt biyolojik yapıya ilişkin özellikler bulmak olanaksız denecek kadar zordur. Cinslerin eşitsizliğinin doğal temeli olarak biyolojik farkların değerlendirilmesi yerine artık günümüz insanını değerlendirirken eşitlik ve bağımsızlığın benimsenmesi gerekmektedir. Ancak bu, hiçbir zaman toplumun ve biyolojinin zorlayıcı gerçeklerine göz yumup boş düşlere kapılmak demek değildir. Bilinmesi gereken şudur. Biyolojik ve fizyolojik farklar dişinin kaderini belirlemezler. Psikolojik farklar sistematik bir özellik taşımadıkları gibi sosyal açıdan bunların değeri kendilerine verilen önemden ibarettir. Toplum açısından kadına özgü psikolojik özellikler de en az erkeğinkiler kadar gerekli ve değerlidir. Kadınlar üzerindeki baskılar olumsuz olma özelliğini yitirdikçe dişi cins, bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal alandaki başarılarıyla eşitliklerini kanıtlayacaktır. Bunu da kadına özgü nitelik ve özelliklerini koruyarak başaracaktır. Simone de Beauvoir'ın vurguladığı gibi kadınların gerçek değerini bugüne değin bulunamaması belki de insanlığın gelişiminin zorunlu bir aşamasını oluşturmuştur. Ancak bu durumun bundan sonra da süre gelmesi yalnızca bir adaletsizlik olmakla kalmaz, uygarlığımızın sosyal ve tinsel ilerleyişini de engeller. Dişi cinsin biyolojik farklılığı. Dişinin dişi, erkeğin erkek olarak ayrımı, yani insan varlığının cinsiyeti gebe kalındığı anda belirlenmektedir. Anneyi gebeliği süresi içinde bazı işlevlere tutarak yavrusunun cinsiyetini dişi veya erkek olarak değiştirmenin olanağı yoktur. Her insan yavrusu ana ve babasından belirli bir öz olarak oluşur. Ananın yavrusuna verdiği içinde 24 tane kromozom bulunan sperma hücresidir. Kromozomlar birer mikrop büyüklüğünde küçük liflerdir. Bunların bir kum tanesinin boyuna ulaşabilmesi için milyonlarcasının bir araya gelmesi gerekir. İşte kromozom denilen bu mikroskopik oluşumlar birer gen deposudur. Genler aracılığıyla geldikleri canlının tüm özelliklerini içlerinde gizlerler ve bunları o canlının yavrusuna aktarırlar. Dişi ve erkek üreme hücreleri olan yumurta ve spermayı oluştururken her hücrede birer çift olarak bulunan bu kromozomlar kromozomatik ayrışmaya uğrayarak yumurta ve spermaya birer tek olarak geçerler. Ayrışmanın sonucunda dişide cinsiyet belirleyicisi olarak bulunan XX kromozomları yumurtaya X olarak geçer. Erkekte cinsiyeti belirleyen XY kromozomu ise ayrışma sonucu olarak spermaya X ya da Y olarak geçer. Yani dişi yalnızca X kromozomu taşıyan tek tür yumurta yaparken erkeğin sperması X ya da Y kromozomu taşıyan olmak üzere iki çeşittir. Bu tek tür yumurta hücreleri iki tür sperma ile de döllenebilir. Yumurta X taşıyan bir sperma ile birleştiğinde XX olacağından yavru dişi, Y taşıyan sperma ile birleştiğinde XY olacağından yavru erkek cinsiyet taşıyacaktır. Ancak döllenmiş bir yumurtada bulunan XX kromozomu dişi yapar da neden XY kromozomu erkek yapar? Akla ilk gelen yanıt Y kromozomunun varlığı oluyor. Ama öyle değil. Dişiliği belirleyen iki tane X kromozomunun bulunmasıdır. Ama erkek oluşu belirleyen Y kromozomunun varlığı değildir. İki tane yerine bir tek X kromozomuna sahip oluşudur. Çünkü bilimsel araştırmalar kromozomların spermaya geçişteki yarışmada herhangi bir hata sonucu XY'nin birbirlerinden ayrılmadığı durumlarda XY taşıyan bir sperma ile döllenen yumurtanın XXY kromozomlarına sahip olmakla birlikte yavrunun yalnızca XX kromozomuna sahip dişilerden biyolojik olarak hiçbir ayrıcalık taşımadığını göstermiştir.